Düşünsene, 10 yıl önce eski bir elektrik panosunun başındasın ve mavi kabloyu kesiyorsun.
Muhtemelen ağır bir şok atlatırdın. Çünkü o zamanlar mavi demek tehlike demekti, yani faz hattıydı.
Aynen öyle. Ama bugün aynı mavi kabloyu kestiğinde hiçbir şey olmuyor çünkü artık o bir nötr hattı.
İşte uluslararası standartlaşma sürecindeki bu renk değişiminden habersiz yapılan tek bir ezbere hareket, koca bir tesisi felakete sürükleyebilir.
Kesinlikle. Bugünkü derinlemesine incelememizde de misyonumuz tam olarak bu aslında. Bize sağlanan kaynakları kullanarak şu şalt ve bara sistemlerindeki karmaşık standartlar dünyasını senin için netleştireceğiz.
Ve açıkçası bunu yaparken kesinlikle o karmaşık jargona yer vermeyeceğiz. Konuyu en temeline oturtarak sahadaki o büyük kafa karışıklığıyla başlayabiliriz bence.
Çok iyi olur. Çünkü sektörde standart ve yönetmelik kelimeleri hani hep birbirinin yerine kullanılıyor ya.
Evet, sahadaki en büyük hata da tam burada başlıyor. İkisi bambaşka şeyler. Standart dediğimiz şey, ürünün teknik olarak nasıl tasarlanacağını anlatan mühendislik metnidir.
Peki yönetmelik ne oluyor bu durumda?
Yönetmelik, devletin koyduğu hukuki zorunluluktur. Yani devleti karşına alıp bunu pazara süreceksen şu temel güvenlik şartlarını sağlamak zorundasın dediği kısımdır. Belge ise buna uyduğunu gösteren onay.
Şöyle toparlasam, yani standart bir yemek tarifi, yönetmelik sağlık müfettişi, belgede restoranın camına asılan o hijyen sertifikası diyebilir miyiz?
Aynen öyle, çok doğru bir benzetme. Yemek tarifi dünyanın en kusursuz mühendisliği olabilir ama o hijyen şartlarını sağlamıyorsan müfettişe takılırsın ve o belgeyi alamazsın.
Süper oturdu. O zaman şu mavi kablo meselesindeki o tehlikenin rengine dönelim.
Tabii. Türkiye'de eski sistemden uyumlaştırılmış sisteme geçildiğinde mavinin nötre dönüştüğünü söylemiştik. Bu tamamen küresel ticarette ortak dil yaratmak içindi.
Ama mavinin eskiden tehlikeli, şimdi ise nötr olması resmen bir mayın tarlası gibi bir şey. Eski alışkanlıklarına güvenen biri için ne büyük bir risk düşünsene.
Kesinlikle öyle. Özellikle karma tesislerde, yani eski ve yeni sistemin bir arada olduğu yerlerde renge güvenmek resmen felaket getirir.
Kaynaklarda bu yüzden görsel tahmine değil, her zaman elektriksel ölçüme güvenmek gerektiğini vurguluyor zaten, değil mi?
Ölçüm şarttır. Hatta sahadaki bu bilgi eksikliği sadece kablolarda değil, kişisel koruyucu donanımlarda da çok sık yaşanıyor.
Aa evet, kaynaklarda şu iş ayakkabıları konusu geçiyordu. Yalıtkan ile antistatik ayakkabı arasındaki o hayati fark.
Bak bu çok kritik. Antistatik ayakkabı iletkendir. Yani vücuttaki statiği toprağa atar, patlayıcı ortamlarda kıvılcım çıkmasın diye giyilir.
Yani elektriği kesmiyor, aksine iletiyor.
Aynen öyle. Yüksek gerilim panosuna antistatik ayakkabıyla müdahale edersen, akıma kendi bedenin üzerinden bir otoban inşa etmiş olursun. Orada yalıtkan ayakkabı giymen lazım.
Vay canına, bu gerçekten çok tehlikeli bir detaymış. Peki diyelim ki ürünü ürettik, ayakkabıyı da doğru seçtik. Bunu yurt dışına satmak istediğimizde o kurallar nasıl işliyor?
Avrupa ve Türkiye için genelde IEC veya TSEN standartlarını konuşuruz ama Kuzey Amerika pazarına gidiyorsan tamamen farklı olan ULE standartları karşına çıkar.
Yani ULE sadece o bölgeye satış yapıyorsak zorunlu. Peki Avrupa deyince hepimizin gördüğü o meşhur CE işareti var.
Ah evet, sektördeki en büyük efsane.
Ya itiraf edeyim, ben bir ekipmanın üzerinde CE gördüğümde ürünün Avrupa standartlarında en üst kalitede falan üretildiğini sanıyordum.
Çoğu kişi böyle sanıyor ama CE işareti bir kalite madalyası falan değildir.
Hadi ya, gerçekten mi?
Gerçekten. Sadece yönetmeliklere uygunluk beyanıdır o. Yani donanımın pazara girmesini sağlayan bir nevi vizedir. Üretici, ben bunu asgari güvenlik şartlarına göre ürettim der sadece.
Anladım. O zaman kalite başka, asgari güvenliği sağlamak bambaşka bir şey. Peki üretim bandındaki o gerçekliğe gelirsek, ben tasarımı kusursuz yaptım, tip testini geçtim, imalatta her şey tıkır tıkır işlemiyor mu?
Teoride işlemesi lazım ama pratikte o tasarım doğrulamasıyla üretilen her ürüne yapılan rutin testler bambaşkadır.
Yani kağıt üzerindeki mükemmel mühendislik, atölyedeki milimetrik bir mekanik sapmayla tamamen çökebiliyor, öyle mi?
Kesinlikle çökebilir. Kusursuz bir bara tasarımını düşün. Atölyede o baraya hatalı tek bir delik açarsan civata tam oturmaz, elektriksel direnç artar ve aşırı ısınma başlar.
Ufacık bir delik yüzünden, kaynaklarda bir de metal çapak detayı vardı hani.
Hı hı.
Bara kesilirken yüzeyde kalan o mikroskopik çapak var ya, o havadan atlama mesafesini düşürüyor. Elektrik o sivri noktada yoğunlaşır ve aniden bir kısa devre yaşanır.
Koca pano saniyeler içinde kül olabilir yani.
Aynen öyle. Fiziksel donanımdaki o ufacık bir çapak bütün sistemi çökertebilir.
İnanılmaz gerçekten. Elektrikte güvenliğin standart, yasal uygunluk ve hatasız üretimin kesişiminde yattığını çok net anladık bugün.
Kesinlikle bu üçü ayrılmaz bir bütün.
Ama bu incelemeyi bitirirken asıl o 2027 yılı için bahsedilen makine tüzüğü aklıma takıldı. Orada sadece mekanik değil, siber güvenlik ve yazılım güncellemeleri de işin içine giriyor. Hı-hı, çünkü donanım ve o sistemi kontrol eden yazılım artık aynı kalkanın parçaları. İkisi de yasal zorunluluk olacak.
İşte ben de tam bu yüzden dinleyicimize şu kışkırtıcı düşünceyi bırakmak istiyorum. Fiziksel donanımdaki ufacık bir metal çapak bile sistemi saniyeler içinde çökertebiliyorsa, gelecekte makine yazılımlarına sızacak bir siber saldırı fiziksel güvenliğimizi nasıl etkileyecek?
Çok yerinde bir soru bence de.
Kendi sistemleriniz bu geleceğe gerçekten hazır mı? Bunu bir düşünün. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.